Donanıma benden herkese selam, ben Enes.
Ben Tunahan.
Bu videoda sizlerle birlikte Tunahan'ın P10 Plus'tan P50 Pro'ya geçişini konuşuyoruz. Evet, Tunahan'la ortalama 2 yıldır tanışıyoruz ve kendisini tanıdığımdan beri Huawei P10 Plus kullanıyor. Tabii çok yakın bir zamana kadar artık Huawei P50 Pro'ya geçiş yaptı.
Evet.
Ya dedim abi, teknoloji yeriniz, donanıma verdiyiz. Hani artık
P10 Plus'tan... Israrlarla geçtim bu arada hani...
P10 Plus'tan dedim, geç P50 Pro'ya, yani elimizde en güçlü telefonu var Huawei'nin artık. Yok dedi, ben P10 Plus'tan memnunum filan derken aklına girdik ve şu an kendisi P50 Pro kullanıyor.
Enes bir video projesi fikriyle geldi bana ve dedi ki, madem elimizde hem P10 Plus var hem P50 Pro var, sen bunu kullanan birisi olarak bu yeni modeli de bir kullan, arasındaki farkları konuşalım. Google servislerinin olduğu bir Huawei telefondan Google servislerinin olmadığı bir aynen. Huawei telefona geçiş yaptım. Bu süreçte nelerin eksikliğini çektim, ne gibi artıları oldu, bunları elimden geldiğince sizlere aktarmaya çalışacağım.
Şimdi ben güzel sorular hazırladım. Bazı özellikleri de şu an önümdeki tablete açtım. Bu Huawei P10 Plus modeli 2017 yılında çıkmış bir cep telefonu. Sen de şu an en güzel Huawei telefonlardan bir tanesi kullanıyorsun.
Evet, arada 5 yıl var. Evet. Ciddi bir süre telefon dünyası için.
Kesinlikle öyle. 2021 sonlarına doğru çıkmış olsa da Türkiye pazarına 2022 yılında girmiş bir cihaz oldu. Evet. Huawei P50 Pro modeli. Şuna değinmek istiyorum Tunan. Neden bu zamana kadar Huawei P10 Plus'ı değiştirme gereği duymadın? Yani ne sundu da sana yani bu cihazı tutabildi kendisi?
Şöyle bir şey var. Ben bu telefonu ilk aldığım dönemde, daha almadan önce bir böyle teknoloji mağazasına gitmiştim. Orada beğenmiştim zaten. Satıcı arkadaş demişti ki, ya abi 6 GB RAM'i kullanan uygulama yok. Gerek yok böyle bir telefona demişti.
Abi yapma şunu ya, şunu yapma ya.
Ben aslında böyle o dönemin fiyat skalasında böyle 1500 liralarda bir telefon bakıyordum kendime. Ki o zaman alınabiliyordu. Şimdi olamıyor öyle bir şey ne yazık ki. Gitgide hani şunda şu özellik varmış, şu telefonda bu özellik varmış, şu da olsa iyi olur derken o fiyat biraz yukarılara tırmandı. Yaklaşık 2800 TL civarlarına da bu telefonu aldım. O zaman için bile döneminin ötesinde bir telefondu. Yine amiral gemi bir modeldi. Zaten bir P serisi, bir Mate serisi olarak evet, Huawei sürekli evet, amiral evet. gemilerini güncelliyordu. O dönemde aldığımda da zaten oldukça yeterli bir telefondu. Yıllar boyunca da beni idare etmeye devam etti. Ha şu oldu, en son Android sürümünü mesela almadı. Belki...
Ama belli bir yıl geçti tabii.
Belki ekran kas oranı olarak yeni telefonlar gibi değil, 16'ya 9 bir ekranı var. Ama özellikleri beni tatmin ediyordu açıkçası. O yüzden kullanmaya devam ettim. Bir de şöyle bir insan değilim. Her ne kadar teknolojinin içinde olsak da aman her şeyin en yeni çıkanı bende olsuncu değilim. Aldığım bir şey beni idare ediyorsa bozulana kadar genelde onunla devam etme taraftarıyım. Ama bozulursa da yeni bir şey alacaksam da olabilecek. Yani elimdeki imkanlarla alabileceğimin en iyisini almaya çalışıyorum diyeyim.
Yani şunu kısaca özetleyebilir miyiz Tunan? Ben bu telefonun 2022 yılına kadar kullandım. Kamerası olsun, işlemcisi olsun, bataryası olsun beni memnun edebildim diyorsun.
Her açıdan değil. Batarya evet memnun etti. Gerçi son zamanlarda biraz daha çabuk bitiyordu ilk zamanlara göre. Fotoğraf çekim performansı çok çok iyiydi.
Ki gerçekten 2017 yılında çıkmış bir cihaza göre çok güzel fotoğraflar çekiyor. Fotoğraf örneklerini şuralara buralara koyarız.
Ve video tarafında biraz sıkıntılıydı ama ben zaten hani kurgu montaj işleriyle de uğraştım ve bunlarla uğraşmayı ayrıyetten sevdiğim için genelde çektiğim şeyleri bilgisayarda işte Premiere'de veya Photoshop'ta editleyerek istediğim sonuca ulaşabiliyordum ama tabii zahmetli bir yöntem. Yine de tabii şimdi P50 Pro'ya geçince o tarafta da konuşuruz. Orada bir uçurum var.
Evet, ciddi bir uçurum var. Yani genel olarak aslında görüşlerim bu şekilde. Evet. Şimdi iki cihazı kıyaslayacağız. Teknik özellikler üzerine gideceğiz ama ben ilk olarak yazılıma değinmek istiyorum. Sen Android olan bir cihazdan içerisinde MIUI 12 olan ve içerisinde Google Play olmayan bir cep telefonuna geçiş evet. yaptın. Huawei P50 Pro modelini. Abi yaşadığın ilk sıkıntı neydi?
Yaşadığım ilk sıkıntı...
Şöyle de gösterelim P50 Pro'yu.
Bir kere yani telefondan telefon nasıl geçiş yaptım? Huawei'nin Phone Clone uygulamasıyla mevcut telefonumdaki bütün uygulamaları tüm geçmişleriyle birlikte yeni telefona aktardım ama bazı uygulamalar çalışmadı. Örneğin mesela Google haritalar ilk başta çalışmadı. Her ne kadar konum izni versem de kararlı bir şekilde çalışmasını sürdüremedi. İşte İstanbul Kart uygulaması markete geldi diye haberlerini bile yapmıştık zamanında ama uygulama marketinde bulamadım. Sonrasında bir emülasyon yöntemiyle çalıştırmayı denedim. Bu sefer para atarken NFC üzerinden İstanbul kartımı böyle okutamadım. Bir hata oluştu. Bayağı böyle alo 153'lere falan gittim. Param içeride kaldı gibisinden. Öyle bir sıkıntı yaşadım. YouTube vesaire hep bazı uygulamalar üçüncü parti sitelerden indirmeniz gerekiyor ki kendi app galerisi sizi böyle APK pür tarzı sitelere yönlendiriyor.
Bu aslında güzel bir detay. Hani senin aramana gerek kalmıyor. Burada Petal Search'in bir desteği var. Arama yaptığın evet. an direkt orada aslında sanki upgrade demiş gibi gösteriyor ama yüklediğin an seni sitenin içerisine atıyor.
Ya aslında baktığın zaman zaten içine yüklediğimiz uygulamalar bayağı Android APK'ları yüklüyoruz. Tabii, tabii, yine bir Android işletim sistemi gibi ama Google hizmetleri yok. Ha, bazı şeylerin alternatifleri var. Mesela atıyorum Gmail'in kendi uygulaması yok ama içindeki e-posta oradan uygulamasına Gmail'imi açabiliyorum. Google haritaları kullanmayacaksan Yandex haritaları kullanabilirsin veya Petal haritaları var, da evet, kullanabilirsin. Ama mesela Google Drive çok yoğun kullandığım bir şeydi. Şu an burada kullanamıyorum gibi bir durum
bunu
var.
Bunu emülatörle beraber kullanabiliyor musun peki Drive'ı?
Ya şöyle emülatörle onu denemedim. Emülatörde şeyde sıkıntı yaşayınca, İstanbul Kart'la birlikte sıkıntı yaşayınca bir daha o programı kullanmamaya karar verdim. Zaten hmm, biraz da şey geliyordu hani ya bu program ne kadar güvenilir diye sorguluyordum. Hala da İstanbul Kart uygulaması bu telefonda. Yükleme yapacağım zaman uğraşmayayım bir sıkıntı çıkmasın diye eski telefonumu bunun için
abi,
kullanıyorum.
Yüksek ihtimalle yakın zamanda markete yeniden ekleniyor. Çünkü tekrar ben eklenecek. Hatırlıyorum markette Packard Pro kullandığım zamanlarda market içerisinde evet, İstanbul Kart uygulaması vardı. Demek ki bir güncelleme oldu ya da başka bir şey oldu. Ondan dolayı şu an markette göremiyoruz.
Ya belki şu an böyle olumsuz özelliklerde girdik ama o kadar çok olumlu özelliği de var ki. Yani keşke şunlar da olsa müthiş olacak diyebileceğim şeyler var yani.
Aslında herkes tarafından bilindik detaylar. Evet. Hani bunu maalesef dile getirebiliyoruz. Başka yaşadığın bir şey oldu mu? Benim bildiğim kadarıyla olmadı.
Bunun dışında bir sıkıntım olmadı. Onun dışında işte telefonla görüşmedir, internette gezinmedir, fotoğraf çekmedir. Zaten birazdan fotoğraf detaylarına dediğim gibi değineceğiz. Hani o tarafta inanılmaz akıcı bir deneyim var. 120 Hz. Kendini o anki aynen, uygulama kullanım yolunuza göre ayarlayabilen adaptif bir ekranı var. O konuda kullanım konusunda inanılmaz bir deneyim yaşattı. OLED bir ekran var zaten.
Tabii. Şimdi şuna değineceğim. Yani diyorsun ki ben yazılım olarak şu an okeyim MIUI 12'ye. APK olarak her ne kadar Instagram'ı kursam, Twitter'da kursam da bu haliyle bana okey.
Eski telefonumda hala belli şeylerde kullanmaya mecbur kalsam da şu an okeyim.
Mesela ne kullanıyorsun mecburi kaldığın? Ne var?
İşte mesela en başta İstanbul Kart uygulaması. Bazı yine böyle şifre uygulamaları, Google Authenticator haricindeki bazı şeyler yine anladım, eski telefonumda varken buraya geçiremedim. Uygulama yeni Android sürümünde çalışmıyordu. Kullanmaya devam ettiğim için hala bu telefonda duruyor. Onun dışında her şeyi yine burada kullanıyorum ama bazı şeylerde de insan bir ufak çekinebiliyor. Her ne kadar işte mesela bankacılık uygulamaları resmi olarak yer alsa da acaba bazı diğer uygulamalarda böyle üçüncü parti sitelerden indirdiğim APK yarın öbür gün bir sıkıntı çıkarır mı, bir veri sıkıntısına neden olur mu diye aslında kafamın bir ucunu böyle kurcalamıyor değil.
Şimdi şöyle milyonlarca kullanıcı bunları deniyor. Hani evet, bir sıkıntı olsa da yüksek ihtimalle Huawei'in biliyorsun Petal aramalarda bunu sana söylüyor.
Tabii, tabii.
Bunu engelliyorlar ki YouTube'un başına gelen zaten bu oldu hani.
YouTube Vans
evet, tarafında hani o engellendi mesela sonradan o ihlali güncellemeyle çözdüler yeniden kullanabilir hale gelmiş oldu.
Ben mesela
oldu,
hiçbir şekilde o uygulamayı hala daha da kurmadım. Ben ne yapıyorum dersen Chrome kendiliğinden zaten buradan buraya geçirirken geçmişti. Chrome içerisinde benim YouTube'um açık. Oradan izleyeceksem izliyorum ki zaten telefonda böyle çok fazla yoğun telefon kullanıcısı değilim. Hani bütün uygulamaları, bütün işlerimi telefondan halleden bir insan değilim. Daha çok masaüstü bilgisayar kullanıcısıyım. Biraz daha eski kafayım o tarafta. Hani benim o kısıtlı kullanımımda bile bazı ufak böyle beni engelleyen noktalar olsa bile genel olarak yani %80 %90 memnunum.
Memnunum diyorsun. Yazılım yani tarafını yani o zaman kapatabiliriz. Evet. Şimdi gelelim abi ekran tarafına. IPS LCD bir cihaz kullanıyordum. P10 Plus'ta IPS LCD'de 5.5 inç büyüklüğünde bir ekran vardı. QHD bir ekran. P50 Pro modeli gelince OLED bir ekran karşına çıktı. Evet. Full HD çözünürlükte çözünürlüğün biraz düşmüş olsa da ekran boyutun büyüdü 6.6 inç oldu.
Beni o çok şaşırttı. Seninle videoya girmeden önce de detaylara iyice bir yanlış olması diye üstünden geçiyorduk. P10 Plus'ın ekranın çözünürlüğü daha yüksek.
Evet şöyle sizlere söyleyeyim 1440'a 2560.
Burada 1228'e 2700 bir çözünürlük var. Piksel yoğunluğu olarak eski telefonum daha yoğun ama
ama ekran küçük olmasından kaynaklanan tabii, bir nedeni var orada.
Tabii onun da etkisi var ama burada da OLED panel olduğu için renkler inanılmaz net gözüküyor. Ve burada 60 Hz, burada 120 Hz olduğu için ya baya burada inanılmaz böyle akıcı bir şekilde ekranda geçişler sağlıyorum. Buraya döndüğüm zaman kasıyormuş gibi hissettiriyor artık.
İşte ben onu monitörlerde yaşıyordum mesela. E140 Hz'lik bir monitörüm var. Daha sonrası dönüm telefonum 60 Hz. Böyle bakıyorum. Şimdi mesela de ona bakıyorum. Diyorum yok bu iş olmadı.
Bilgisayar dünyasında mesela veya konsol oyunculuğu dünyasında 60 Hz istenen arzulanan bir şey. Bilgisayar aynen, daha da açtık oraya ama.
60 FPS.
Ya mesela 60'a alışan bir göz 30'a döndükten sonra aa bu kasıyormuş gibi diyor.
Aynen öyle.
Aynısı 120'den 60'a aynen, geri döndüğünüzde de oluyor. Yani 120 Hz deneyimin tadını bir kere alıyorsanız tekrar 60'a dönemiyorsunuz. Yani
ekran konusunda memnunsun anladığım memnun kadarıyla. Şeyi sormak istiyorum şimdi 120 Hz'i belli standartlarda kullanabiliyorsun. Direkt evet, 120 Hz. 60 Hz ya da adaptif modda.
Ben adaptif modda kullanıyorum.
Pil tüketimi açısından daha iyi bir evet, deneyim.
Yani düşse bile anlamıyorum ki yani ne zaman düşer. Çünkü bana her zaman akıcı geliyor ekran. orada fark etmiyorum bile.
Şöyle bir durum var. İşte sabit durduğun anlarda, işte bir şey okuduğun zaman ya da normal arayüzlerde sana daha düşük health deneyimi sunuyor. Ama senin artık akıcılığa ihtiyacın olduğun anlarda artık onu anlıyor telefon ve yapay zeka desteğiyle 120 Hz'e çıkmış oluyor. Batarya tüketimini etkileyen bir şey. Bunu büyük ihtimalle 120 Hz'de kullansan tüm olacak şekilde daha düşük ekran süreleri alabilirsin.
Alabilirim ya. Şu an dediğim gibi çok yoğun kullanmıyorum ve genelde 2 günde bir akşamları telefonumu şarj ediyorum diyebilirim.
Anladım. Yani okay.
Sen daha yoğun telefon kullanan bir insansın.
Evet, ben ürünleri çok fazla incelediğim için çok daha yoğun kullanıyorum Tunağan'a göre. Yani ekrandaki şeyin şu. Yeni bir cihaza geçtim.
Evet.
Ve geçtiğime değdi diyorsun ekran tarafında. Yani
orada kesinlikle. Kesinlikle değdi.
Şimdi peki ekrandan sonra gelelim abi işlem tarafına. Huawei P10 Plus içerisinde Kirin 960 işlemcisi bulunuyordu. 16 nanometre üretim aşamasından geçmiş bir işlemci. Ve bu işlemciyle 128 GB depolama 6 GB da RAM eşlik ediyor.
O dönem için 6 GB bayağı iyi bu arada.
Ki gerçekten iyi. Sonrasında P50 Pro modeline bakıyoruz. Burada karşımıza 256 GB depolama alanı ve 8 GB RAM eşlik ediyor. Evet. İşlemcimiz de Snapdragon 888, yeni güçlü bir işlemci. 2017 modelden yeni telefona geçtin. İşlemci olarak fark hissettin mi? Bence hissetmişsindir.
Şöyle hissettim. Tabii her telefonu ilk aldığımızda çok akıcı oluyor ama özellikle son 1 senedir falan bazen donmalar yaşayabiliyordum. Mesela
P10 Plus'ta.
P10 Plus'ta bayağı böyle saate bakacağım. Güçe basıyorum. Ekran gelmiyor veya tuş kilidini açıyorum. İkonlar gelmiyor. Arka plan görüntüsü yüklenmiyor. Yavaş, siyah yavaş kalıyor böyle. İşte kapatıp bir daha açmam gerekiyor. O tarz sıkıntılar yaşadığım oldu. Ama abi, burada şu an öyle bir şey yok.
Şimdi bu Pro'da işlemcimiz 16 nanometreydi. Şimdiki işlemci 5 nanometre ve daha düşük güç tüketimine sahip ve daha iyi bir işlemci.
Evet.
Bu üründe nasıl bir deneyim yaşadın? Yani hızı direkt hissettin mi geçiş yaptıktan sonra?
Hem hızı hissettim hem sıcaklık hissetmemeye başladım. Eskiden mesela P10 Plus'ta bir oyun oynadığın zaman veya yoğun bir tüketim yaptığın zaman ekran parlaklığını falan açtın diyelim. İnanılmaz böyle telefon ısındığını hissediyordun. Hatta yazın falansa ya şu telefonu bir mermerin üzerine koyayım da biraz soğusun, bir şey olsun diyordum. Yani o sıcaklık bana direkt geçiyordu böyle. Hani insanların sıcaklığın geçmesi güzel bir şey ama telefondan bana sıcaklık geçmesi güzel değil. Bu telefonu kullanırken hiçbir zaman ısınmaya dair bir emare almadım yani. Böyle P10 Plus aynı işlemleri yaparken elimde daha sıcak duruyordu. Daha sıcak çalışıyordu.
Anladım, yani geçişin faydalı olduğunu düşünüyorsun işlem tarafında da.
Evet, yani aynı işlemleri yaparken hiç neredeyse yorulmayan bir telefon var.
Huawei P50 Pro deneyimi o zaman senin iyi bir şekilde devam ediyor. Şimdi gelelim kamera tarafına. Biz kamerayı seninle beraber çok yoğun bir şekilde kullanıyoruz. İşimiz gereği çünkü içerik üreten insanlarız. Fotoğraf çekiyoruz, video çekiyoruz, bir şeyler yapıyoruz. P10 Plus'ın kamera özelliklerini sizler şu an ekranda görüyor olacaksınız. P50 Pro'nun kamera özellikleri de ekranda yer alıyor. Buradaki en büyük fark abi bence kamera çözünürlüklerinde olacak. P50 Pro'nun kamera çözünürlükleri çok daha yüksek. Ve P10 Plus şaşırdığım bir nokta şu. OIS desteği var o zamandan, 2017 yılından.
Evet.
Hani şimdi bazı kullanıcılar şey diyebilir. Evet, o zaman iPhone X'de vardı, onda da OIS desteği vardı ama Huawei P10 Plus o zaman için Türkiye'de çok meşhur olan bir cihaz değildi. Yani
evet Huawei o kadar bilinmiyordu.
Aynen öyle. Hani öyle bir durum vardı. Şimdi Huawei kullanıcıların, belki Huawei sevenler de yeni öğreniyordur bu detayı. Bu tarz duruma baktığımız zaman P10 Plus gerçekten iyi bir cihazmış yılına göre.
Yani dediğim gibi fotoğraf tarafında çok iyiydi. Tek eksi video çekerken aynı performansı alamıyordu. Yani fotoğrafta ne kadar iyiyse videoda da o kadar sıkıntı çıkarabiliyordu. Özellikle de gece, karanlık, işte konser tarzı atmosferlerde demin de bahsettiğim gibi. Ama P50 Pro'ya geçtiğin zaman ya zaten böyle DxOMark skorlarına vesaire de baktıysanız şu an hani tepede ilk iki sırada olması lazım. Yani cihazlardan biri. Böyle hani iPhone 13 Pro Max'lerle işte Samsung S22 Ultra'larla kıyaslanan bir cihaz. Hani kesinlikle bir kalite farkı var geçiş yaptığım zaman ama P10 Plus'ta dönemine göre gayet iyiydi.
Hakkını yememek lazım diyorsun yani.
Kesinlikle hakkını yememek lazım. Ama iyi ki de P50 Pro var.
Şimdi P10 Plus'ın arka kamerası var 4K 30fps video çekebiliyordun. Ön kamerası var 1080 30fps video çekebiliyordun. Evet. P50 Pro ile beraber 4K 60fps video çekebiliyorsun. Hem ön hem de arka kamerayla beraber. Bu 60fps'teki 4K yüksek çözünürlükteki videoyu kullandın mı? Ne hissettirdi sana bu kısım?
Ya bir kere her şeyden önce detaylardaki farkı, bir de renk doğruluğunu yani görmeye başlıyorum. Normalde P10 Plus'ta bir fotoğraf çekerken aklımda şunu geçiriyordum. Ya ben bunu işte Photoshop'a atarsam bakıyorum işte o mekandaki yeşile bakıyorum. Telefonun çektiği yeşile bakıyorum. Ton aynı değil. Diyordum ki ben bunu sonra editlerim. P10 Plus'a nazaran P50 Pro'ya geçtiğimde bir mekana bakıyorum mesela. Ben gözümle ne görüyorsam neredeyse ona çok yakın, hatta ben tabii göremediğim kadar detaylara da girebiliyor telefonun kamerası. Öyle olunca hem ön kamerada hem de arka kamerada renk doğruluğu daha yüksek fotoğraflar elde edebiliyorum ki bu arada renk doğruluğunu bazen insanlar daha satüre, daha canlı renklerle karıştırabiliyor.
O yapay zekanın biraz karıştırdığı bir nokta.
Kesinlikle öyle, aşırı canlı, aşırı doygun değil. Gerçekte olması gereken neyse ona daha yakın ki bu da benim tercih ettiğim.
Samsung cihazları çok fazla karşımıza çıkan bir şey. Bütün incelemelerde söylüyorum.
Çok da yanıltıcıdır yani, insanlar bazen daha canlı gördüğü rengi bu telefon daha iyi görüntü çekiyor diyebilirler. Halbuki her zaman daha canlı olan daha iyi değildir. Daha doğruya yakın olan, bazen daha soluk bile gözükse aslında daha gerçekçi olandır diyelim.
Abi şimdi şöyle, bu cihazda OIS desteğimiz var. Video çekerken kullandın mı bu desteği? Yani hiç koşulu tarzı bir video yaptın mı?
Koşulu değil de zıplamalı, hoplamalı durumlarda kullandım ve gayet memnun kaldım. Kamera donanımıyla çok ön plana çıkan bir cihaz olduğu için hani yakın çekim, uzak çekim, zoom, normal 1x, 5x, 10x hani hangi açıda olursanız olun. Tabi bu arada kamera değişimleri oldu. Mesela şeye alışamamıştım. Arka plan çok büyük ya. Elimi şöyle tutuyorum. Bazen yanlışlıkla sensörün üzerindeyim. 1x'teyken sıkıntı yok ama 10x'teyken mesela alttaki kameraya geçiyor. O zaman parmağımı görmeye başlıyorum. Hemen çekiyordum. Öyle bir ufak adaptasyon süreci yaşadım ama zaten çektiğim fotoğrafları da ekranda görüyorsunuz. Yani ben gayet memnun kaldım hem fotoğraf hem video performansı olarak.
Gece fotoğrafları hakkında neler düşünüyorsun? Şimdi Huawei biliyorsun çoğunlukla gece fotoğraflarıyla ön
yıllardan beridir.
Ki bu cihazda da Leica kamera alıyor. P10 Plus'a da Leica kamera alıyor. Ama son zamanlardaki o gece performansı gerçekten çok dikkat çekici. Yani geceyi gündüze çevirebilen bir yapay zeka sistemi var Huawei cihazlarda.
Ve en önemlisi de şu, bazen mesela geceyi gündüze çevirmek tabiri bir nokta doğru ama bazen o kadar parlaklaştırıyor ki görüntüyü bu tarz yapay zeka düzeltmeler. O video gecenin videosu değilmiş gibi veya gündüz fotoğrafıymış gibi veya videosuymuş gibi gözüküyor. Gece olduğu hissinden ayrılıyorsun bu sefer. Burada daha doğal bir hissiyat var. Hani bir gece videosu çektiysem veya gece bir fotoğraf çektiysem gerçekten onun bir gece çekildiği anlaşılıyor. Öyle aşırı bir parlatma, işte binalara böyle aşırı bir ışık vurması gibi bir durum söz konusu değil. Doğalda neyse ona daha yakın. Yani en önemli nokta bence o zaten. Yani daha canlı değil, daha doğala yakın.
Sen buna zaten önem veren birisin.
Benim için öncelik o.
Yani şunu diyebiliyor musun? İyi ki geçmişim kamera tarafı için.
Kamera için de kesinlikle derim. İyi ki geçmişim.
İyi ki geçmişim. Ha,
başka bir telefon da olsa, yani bir sene öncesinin bir telefon da olsa yine iyi ki geçmişim derim. Çünkü şu an hani Android tarafında da iOS tarafında da baktığın zaman güncelde yani piyasadaki bütün telefonlara baktığında kamera olarak en iyi paketlerden bir tanesi.
P50 Pro evet kesinlikle
yani
öyle.
O konuda herkes memnun kalacaktır diye düşünüyorum.
Ben de öyle düşünüyorum. P50 Pro'nun hatta uzun bir süredir ben de kullandım. Videosunu da çektim. S22 Ultra ile kıyaslamasını da çektim. Gerçekten çok güzel fotoğraflar.
Ki orada S22 Ultra'nın da zoom'u çok iyiydi ama.
Zoom'u çok yani iyi. Orada yapay zeka da biraz işin
yani
içine giriyor.
Yani burada Huawei özelinde biraz konuşuyoruz ama hani hakkını yemeyeyim. O da çok iyi bir telefon.
S22 Ultra gerçekten güzel. İncelemesi de çok yakında yayınlanmış olacak. Belki videodan önce yayınlanmış olur.
Bayağı detaylı
olur.
Bir inceleme geliyor.
Evet, çok uzun bir inceleme geliyor. Şey soracağım. Ön kamerayı yoğun bir şekilde kullandın oldu mu hiç?
Tabii selfie'ler çektik arkadaşlarımızla işte böyle buluştuğumuz ortamlarda ve yani
doğal var değil mi? Hani çok yüz güzelleştirmeyi kapattıktan sonra aslında daha doğal fotoğraflar ya, çekiyorsun.
Kesinlikle öyle. Bir tek hani o da bütün kameraların sıkıntısı. Hani o geniş açıyı aldığın zaman ister istemez yanlarda bir genişleme
evet,
oluyor.
Evet, evet.
Ona yapacak bir şey yok. Belki zamanla teknolojinin ilerlemesiyle o sensörlerde de yenilikler getirilir ama öyle durumlarda bazen en köşede kalanlar biraz böyle yüzleri genişlemiş falan acayip şekillerde
ona
çıkabiliyorlar.
Ona ben artık alıştım abi. O çünkü ona yapacak çok cihazda şey olan bir şey. Hele arka kamerada denk geldiysen vay haline uzaylı yani gibi görünüyorsun. Ön kamerada senden tam puan aldı diyebiliyoruz evet o zaman. Girelim hoparlör tarafına. Bu cihazların ikisinde de stereo hoparlör var.
Evet.
Ne düşünüyorsun? Yani bunda da stereo hoparlör vardı. P50 Pro'ya geçtin. Nasıl bir fark hissettin burada?
Ses seviyesi daha yüksek ve daha detaylı.
Daha detaylı.
Kesinlikle daha detaylı. Ya burada da bir ses alıyorsun. Yani memnun kalıyorsun ama P50 Pro'ya geçtiğin zaman sesin biraz daha güçlendiğini ve detayların daha belirgin olduğunu hissediyorsun. Ya yani böyle hani crispy diyesim de geliyor, yabancı bir tabir olacak ama hani daha böyle detayları hissediyorsun. Hani
anladım.
O da daha tatminkar bir performans veriyor insana günün sonunda. Özellikle de böyle yüksek kalitede müzik dinlemeyi seviyorsanız ki, her ne kadar tabii kulaklıkla işte daha iyi ses sistemleriyle, kulaklık amfileriyle çok daha yüksek performans alabilirsiniz ama telefonun kendi üzerinden çıkarttığı ses açısından kıyaslarsak hem daha yüksek hem daha güçlü hem de daha detaylı bir ses var.
Hoparlör konusunda da iyi ki geçmişim diyebiliyorsun.
Derim.
Şimdi arkadaş yanlış anlaşılmasın. Bizler burada 2017 yılında çıkmış bir cihazı, yeni bir cihazı kıyaslamıyoruz. Biz burada Tuna'nın yaşamış olduğu deneyimler üzerinde bir kıyaslama yapıyoruz. Hani bunu söyleyeyim. Çünkü buraya biz her ne kadar farklı bir cihazla koysak aynı şeyleri söyleyebilecek falan ama burada biz bu cihazları üzerinde evet konuşmayı tercih ettik. Geldik en önemli noktalardan bir tanesine. Bataryaya. Huawei P10 Plus içerisinde 3750 mAh büyüklüğünde 18 watt hızlı şarj destekleyen,
evet,
tip C'den şarj olabilen bir batarya varmış. Peli Pro içerisinde de 4360 mAh büyüklüğünde 66 watt hızlı şarj destekleyen ve kablosuz olacak şekilde de 50 watt hızlı şarj destekleyen bir batarya bulunuyor. Yine tip C üzerinden şarj edebiliyoruz. Adaptörümüz cihazın kutusundan çıkıyor. Bazı önemli markalar gibi detay yapmamış Huawei. Kutudan hala onu çıkarmamışlar. Yani çıkarma yanlış anlaşılmasın. Telefon alıyorsunuz, kapağı çıkardığınız an orada adaptörü görebiliyorsunuz. Ne düşünüyorsun abi?
Ya 66 watt hani benim için ilk şarjda şaşırtıcı olmuş. Ben telefonu şarja taktım. Geldim bir döndüm baktım ne ara bu kadar oldu gibisinden. Çünkü hani diğer tarafta 18 watt var. Hani diğer telefonun adaptörüyle yaptığı şarjı ben bu telefonda kablodan daha fazlasını alabiliyorum. Hani sırf kablolu şarj ettiğim zaman bile hani o açıdan tabii ki de memnunum ki şu an piyasada artık böyle 120 watt hızlı şarjların konuşulduğu böyle 18 dakikada %100 şarja ulaşma gibi şeylerin konuşulduğu bir dönemdeyiz. Hani 66 watt'a geçiş ciddi bir şekilde kendini hissettirdi.
Burada şöyle bir detayımız var. Şimdi Huawei P10 Plus 18 watt'lık bir hızlı şarj var diyoruz ama 18 watt hala şu an sektör içerisinde orta segment cihazları kullanılan bir yer. Hani çok eskiymiş gözüyle bakılmaması lazım diye düşünüyorum. Şimdi sen mesela şu an orta segment bir cihaz alsın, ortalama 18 watt ile 25 watt arasında bir değerli bir şey alacaksın. 66 watt'a geçtin ve diyorsun ki aman tanrım.
Ya 18 watt'tayken atıyorum prizden 1,5 saat sürüyorsa şarj şu an herhalde 35 dakika falan sürüyor. Tam hesaplamadım ama aşağı yukarı o civarlarda %85-90'lara rahat rahat
tabii
geliyor.
Ondan sonra bir yavaşlatma süreci oluyor. Bunu ki zaten bir saate doğru tamamlayabiliyor tabii.
Pek tavsiye edilmez yani bataryanın uzun ömürlü olması açısından. Ben de genelde böyle %100'e kadar dolmasını beklemeyenlerdenim. Böyle %93-95 oldu mu
ben gece
çekerim.
Yatıyorum abi. O zaman takıyorum sabah uyanımda full olmuş.
Hatta olur. Vaktim varsa mesela atıyorum hafta sonu evdeyim. Telefonda şarjım az. Hiç öyle hızlı şarjla uğraşmıyorum. Bayağı monitörden bir tip C kablo çektim. Orada 4-5 yavaş, saat yavaş şarj olsun böyle. Kısık ateşte.
Şey diyeceğim Tunan. Ekran süresi hakkında düşünüyorsun yani. Uzun kullanım yaptığın zaman bir gününü çıkartabiliyor mu cep telefonu? Şöyle düşün. Sabah gibi senaryonu bize anlat. Sabah kalktın ne yapıyorsun? O işe gidiş sürecini falan bir anlatabilir misin?
Sabah kalkıyorum, bayağı giyiniyorum, kahvaltımı yapıyorum ve çıkıyorum hani.
Çok teşekkür ederim.
Telefonla çok uğraşmıyorum. Bir tek işte akıllı saatten dolayı uyandığımda hemen bir bakıyorum kaç saat uyumuşum. Hemen Huawei sağlık uygulamasına bakıyorum işte ne kadar derin uyku, ne kadar REM uykusu falan. Onu bir kontrol ediyorum. Sonra yolda artık otobüse motobüse kendimi attıktan sonra neler olmuş hemen bir mailleri kontrol. İşte spor dünyasında ne olmuş, Discord'da arkadaşlarım ne yazmış falan. Ufak bir gündemi gözden geçiriyorum. Ofise geldiğim zaman çoğu zaman işim bilgisayar başında ama işte WhatsApp web mesela sürekli olarak bağlı. İşimi oradan halletsem de sonuçta bir bağlantı kurduğu için o da etkiliyordur diye düşünüyorum. Molalarda falan arada bir belki Instagram'a giriyorum. Bu arada işe giderken ve gelirken yaklaşık günde 2 saat falan sürekli Spotify'da müzik dinliyorum.
Bluetooth bağlantısıyla.
Evet, Bluetooth bağlantısıyla birlikte kablosuz kulaklıkla. Evde de yine bazen ara ara yani toplamda gün içerisinde 3-4 saati belki hani tam süre olarak geçmiyordur ama hani benim kullanımımı rahat rahat karşılıyor. Daha uzun sürdüğü zamanlarda işte bu etkinliklere gittiğimizde, fotoğraf çektiğimizde zamanda
yine şarjın oluyor.
Günün sonunu çok rahat görüyorum. Dediğim gibi çoğu zaman ikinci günün sonunda şarj ediyorum telefonu.
Anlıyorum.
Yoğun kullananlar belki bir günde de şarj edebilirler ama günün sonunu rahatlıkla çıkartabilir. Yani güne %100 şarjla başladıysan rahatlıkla günün sonunu getirirsin. Fotoğraf, video vesaire çeksen bile. Ama tabii PUBG manyağıysan böyle
saatlerce oynuyorsan o zaman tabii kullanım şeyine göre bir tabii alacağın ekran süresini değişiklik yaşanabilir ama sen şey diyorsun.
Ben aşırı yoğun telefon kullanan bir insan değilim. Bana 2 gün yetiyor öyle söyleyeyim.
Yani normal bir kullanıcı da bir günü rahat bir şekilde çıkartabiliyor ki zaten biz bunu incelemesinde söylemiştik.
Evet.
Evet Tunan, verdiğim bilgiler için teşekkür ediyorum.
Rica ederim. Umarım sizler için de faydalı olmuştur.
Umarım faydalı olmuştur. Şu an sana şunu soruyu soracağım. Keşke daha önce geçseydim dedim mi?
Dedim ama bir yandan da içimde bir ukde var. Ya yani keşke Google servisleri olsaydı. Yani onun eksikliğini
ona yapacak bir şey
çok fazla hissediyorum. Yani telefonun bu kadar bir sürü güzel özelliğini sayıyoruz ama o öyle bir şey ki yani bazıları için telefon almama sebebi.
Evet,
ne yazık ki.
Maalesef.
Yani ben eski telefonumu da hala yanımda tutuyor olmasam belki de geçmezdim. O kadar söyleyeyim. Çünkü bazı ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum. Belki bunun muadili bir Xiaomi veya işte Samsung başka bir modeli düşünebilirdim. Ama şu an bu şekilde ilerlemekten, bunu da bir şekilde çantamda nasıl aman yer kaplamıyor diyerek taşımaktan da memnunum yani. Öyle söyleyebilirim. Ama umuyorum ki İstanbul Kartı uygulaması da tam destekli bir şekilde
geldikten
gelir.
Geldikten sonra ben tamamıyla peyli
ve belki yarın öbür gün Çin ile Amerika'nın arası biraz daha düzelir de
İnşallah.
Şu ambargolar kalkar. O zaman bu kadar güzel özelliklere sahip bir telefonda hiçbir sorun olmadan bunu artık at gitsin yaparak hayatıma devam edebilirim.
Yani şu an için memnunsun. geçiş yaptığın için mutlusun. Evet. İstanbul Kart uygulaması gelse bunu ben kenara yani koyarım ve devam ederim.
Bütün şu telefonu konuşuruz, derdimiz Akbil yani.
Evet, maalesef.
Böyle bir ortamda.
Yani
Akbil ve tabii orada, Google servisleri.
Maalesef, maalesef. Akbil basarken arkanda insanlar artık hadi git, hadi git diye bekliyor yani. Öyle bir durum söz konusu. Yeniden teşekkür ediyorum verdiğin bilgiler için.
Ben de böyle bir proje vasıtasıyla bu telefonu kullanma fırsatı bulduğum için, bu böyle bir projeyle bana geldiğin için sana teşekkür ediyorum.
Rica ediyorum. Bu tarz videoların devamları gelecek. Farklı çalışma arkadaşlarımla bu tarz videoları çekmeye devam edeceğim. Sizler bu değişim hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu arada bu video sponsorlu bir video değil. Tamamen objektif bir şekilde bütün deneyimlerini sizlere anlatmış olduğu.
Bunu aslında keşke en başta da söyleseydik. Çünkü video buraya kadar izlemeyip de kesin bu tarz yorumlar yapanlar olacaktır.
Başına o zaman bir sponsorsuz yazalım. Uyarısı diye eklemiş yazalım. Oluruz. O zaman biz ufaktan kaçalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.